19. mektup Mucizat-ı Ahmediye Risalesi 4. esas. 4. nükteli işaretin 4. esası. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın istikbalden haber verdiği bazı hadiseler cüz'i birer hadise değil, belki tekerrür eden birer hadise-i külliyeyi cüz'i bir surette haber verir. Halbuki o hadisenin müteaddit vecihleri var. Her defa bir vecihini beyan eder, sonra ravi hadis o vecihleri birleştirir, hılaf-ı vaki gibi görünür. Bu önemli bir metot, hadis usulü açısından dikkat edilmesi gereken bir kural. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tür hadis-i şeriflerini değerlendirirken öncelikle şuna bakmak lazım. Diyelim ki bir alim Peygamberimizin o hadisiyle ilgili gelecekten verdiği haberin şu olayla ilgili olduğunu bize söylemiş olsun. Mesela sahabe efendilerimiz döneminde şöyle bir insan çıktı. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haber onunla ilgiliymiş diyerek onu bitirmemek lazım. Belki de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği o haber, kıyamete kadar gelecek o özellikleri taşıyan herkese bakan bir durum olabilir. Öyleyse, örneğin, Peygamberimiz buyurmuş ki, kaderiye diye birisi çıkacak, bu ümmetin mecusileridir. El kaderiye, mecusu hazil ümme. Kaderiye, bu ümmetin mecusileridir demiş. O zaman tarihte kaderiye diye bilinen bir fırka, bir grup çıkmış ve kaderi inkar etmiş. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haber bunlarla ilgiliymiş. Sadece bunlar ilgilendiriyormuş şeklinde anlamak eksik olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öncelikle onlara hitap etmiştir ve böyle bir tehlikeli grubun ortaya çıkacağını haber vermiş ve bunlardan sakınmamız gerektiğiyle bizi uyarıda bulunmuştur. Evet. Bu doğru. Ancak bu sadece bu konuyla ve bu insanlarla ilgili değildir. Kıyamete kadar gelecek herhangi bir asırda, herhangi bir dönemde, herhangi bir insan veya bir grup eğer kaderi inkar ediyorsa o insanlar, o gruplar da bu hadisin içerisine girerler. Konuyu öncelikle böyle değerlendirmek gerekiyor. İkincisi, eğer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haber bir konuyla ilgili ise o konuyu sadece bir döneme hasretmek ve bir dönemle ilgili sınırlı görmek de eksik olur. İşte burada anlamaya çalışacağımız konu bununla ilgili. Bir defa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelecekten haber verdiği bütün olayları bir özel şahıstır, bir konudur diye sınırlandırmak eksik olur. Kıyamete kadar gelecek kişiler ondan ders almaları gerekir. Buna Kur'an-ı Kerim'den bir tane örnek vereyim müsaade ederseniz. Mesela Peygamberimiz Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Mısır'daki Nil çevresindeki Yahudilerden bir kurban, inek kurbanı kesmelerini, bir ineği kesmelerini istiyor Allah'ın izniyle ve Allah'ın emriyle. Evet, peki onların sadece bir inek kesme meselesi midir konu? Hayır, aslında onlarda bir inek perestlik mefkuresi var. Onların vicdanlarına, ruhlarına, huylarına, seciyelerine işlemiş. Dolayısıyla ineğe tapma özelliği var. Öyleyse Allah-u Teala orada onların inek kesmelerini emretmek suretiyle bir nevi onlardaki inek perestliğin, bakar perestliğin yani öküze ve ineğe tapma duygusunun kesilmesini istiyor. Şimdi bu aslında bir uç, bir örnek ama bu örneğin arkasında külli bir kanun ve külli bir düşünce yatıyor. O zaman eğer bugün bir insan herhangi bir malına aşırı derecede sevgi besliyorsa ya onu kesmeli, canlı bir hayvan, canlı bir varlıksa ya da onu tasadduk etmeli, hayra vermeli ki o duygu iç dünyasında tamamen ölsün. Öyleyse bazı insanlarda makam perestlik olabilir. Makama taparcasına. O halde makamını terk etmeli. Veya bir insanda Allah korusun kadın perestlik olabilir. Kadına taparcasına bir özellik olabilir. O duyguyu kesmeli. Veya mal perestlik olabilir. Evlat perestlik olabilir. Vesaire. Nefis perestlik olabilir. nefsine tapar gibi. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da kıyamete kadar gelecek olan bazı olaylara haber vermesi tek bir olay olarak bakılmamalı. O bütün ümmeti Muhammed'e, bütün zamanlarda, bütün insanlığın istifade edeceği bir külli kural ve kaide olarak bakılmalı. Evet, belki tekerreden birer hadise-i külliyeyi cüz'i bir surette haber verir. Yani her asırda gelecek bazı özellikleri Peygamber Efendimiz külli bir surette yaşanacak olayları bir tek olaymış gibi anlatır. Halbuki o hadisenin müteaddit vecihleri var. Halbuki o olayın her asırda, her zamanda farklı farklı yansımaları ve yaşam tarzları ortaya çıkacaktır. Her defa bir vecihini beyan eder. Mesela Peygamber Efendimiz zamanından sonra meydana gelecek bir olayı anlatır Peygamberimiz. Sonra o konuyla ilgili başka bir asırda meydana gelecek başka bir olay anlatır. Sonra başka bir asırda meydana gelecek başka bir olay anlatır. Böylece asırlarda meydana gelecek farklı farklı olayları ama farklı farklı dönemlerde anlatmasına rağmen ravi hadis, o Peygamberimizin sözünü duyan raviler, hadis ravileri o vecihleri birleştirir. Ayrı ayrı yönleri tek bir kişiyle ilgiliymiş gibi birleştirirler. Bu da sanki gerçeğe aykırıymış gibi algılanabilir. Örneği okuyalım, konu daha net anlaşılacaktır. Mesela Hazreti Mehdi'ye dair muhtelif rivayetler var. Tafsilat ve tasvirat başka başkadır. Mehdi ile ilgili bir hadise bakıyoruz, şöyle şöyle şöyle yapacak. Başka hadise bakıyoruz, böyle böyle böyle yapacak. Sonra başka bir rivayete bakıyoruz, böyle böyle yapacak. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendinden sonra ümmeti Muhammed'e önderlik edecek. Mesela siyaset aleminde önderlik edecek, hilafet aleminde önderlik edecek, ilim aleminde önderlik edecek gibi farklı konularda, farklı dönemlerde imamlık önderlik edecek kişileri ayrı ayrı şekilde Peygamberimiz anlatmış. Ama hepsinde Mehdi kelimesi geçtiği için, kurtarıcı kelimesi geçtiği için o farklı farklı açıklamaları ve beyanları toplarsanız sanki garip ve anlaşılması zor, ya gerçeğe de uymayacak gibi bir mana akla gelebilir. Ama Peygamberimizin anlattığı her olay farklı şahıslarla ilgilidir, farklı dönemlerle ilgilidir. Siz bunları birleştirip bir araya getirince sanki anlaşılması zor ve gerçeğe aykırıymış gibi bir mana ortaya çıkabiliyor. Halbuki 24. sözün birinci dalında ispat edildiği gibi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vahye istinaden her bir asırda kuvve-i maneviyeyi ehli imanı muhafaza etmek için hem dehşetli hadiselerde yese düşmemek için hem alem İslamiyet'in bir silsile-i nuraniyesi olan Ali Beyt'ine ehli imanı manevi rapt etmek için Mehdi'yi haber vermiş. Burada Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gönderilmesinin hikmetleriyle ilgili şeyleri, nedenleri görmüş olduk. Bunları şimdi tek tek okuyacağız ama ona geçmeden konumuzla ilgili olayı bir daha özetleyelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her asırda gelecek Mehdi'leri Allah'ın izniyle haber vermiş. Çünkü Peygamberimiz Allah'ın elçisidir ve vahye dayanarak bu bilgileri bize verir. Yoksa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan aldığı bilgileri bize verdiği için o kendi kendine bilir şeklinde bir algı yanlış olur. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan aldığı bu bilgileri, bu gaybi haberleri ashabına, ümmetine haber vermiş. Ama hangi bilgileri? Her asırda meydana gelecek olan önderlerin ve liderlerin vasıflarını, özelliklerini anlatmış. Eğer o asrın önderi olarak o meseleye baksak problem yok. Ama bütün asırlarda gelecek farklı önderlerin, mehdilerin, mücedditlerin özelliklerini toplasanız bir tek şahsa verseniz o zaman yanlış bir manaymış gibi algılanabilir. Öyleyse hata hadislerde değil, hadisleri bir şahsın özelliğiymiş gibi toplama metodunda bir hata var. Bu yapılan metot hatasını asfiya dediğimiz olayın arka yüzünü bilen alimlerin açıklamalarıyla okursak İnşallah hem hadisi reddetmemiş oluruz, hem de hadisten anlaşılan doğru manaya ulaşmış oluruz. İşte burada usul açısından önemli bir metodu yakaladık. Nedir o? Eğer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili herhangi bir bilgi bize ulaşırsa, bu bilgilerin anlaşılmasına bir zorluk yaşıyorsak ya da akla mantığa aykırıymış gibi bir üslup görüyorsak hemen bunu reddetmeyelim. Mutlaka bu işin uzmanlarına ve ilgili bilim adamlarına, ilim adamlarına müracaat edelim. Ya kitaplara ya da şahıslarına müracaat ederek bu olayın esas yönünü anlayalım ve Peygamberimizle ilgili haşa bir yanlış anlayışa gitmekten kendimizi koruyalım veya hadisi reddetmekten kendimizi kurtarmış olalım. Bu usul açısından önemli bir mesele. Buna dikkat çekiliyor. Peki, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her asırda gelecek müceddidleri, mehdileri haber vermesinin hikmeti nedir? Neden Cenab-ı Hak her asırda böyle önderler gönderiyor? Bir defa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce çok peygamberler gelmiş. Kendine kitap verilen peygamberler var. O peygamberler verilen kitaplarla amel eden nebiler var. Mesela Hazreti Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak Tevrat'ı vermiş. Ama Musa Aleyhisselam'dan sonra Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden çok nebiler gelmiş. Onlara yeni bir kitap verilmemiş fakat Tevrat ile amel etmişler. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra başka bir peygamber ve nebi gelmeyeceğinden o halde her asırda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği kitap ile ve yaşadığı sünnet ile amel edecek ama her asrın insanlarına o insanların ihtiyaçlarını Kur'an'dan ve hadislerden çıkarıp örnek olacak imamlara ihtiyaç var. İşte Allahu Teala her asırda bu ümmeti Muhammed'e mücedditleri, mehdileri göndermiş, onlarla bu ümmeti Muhammed'i irşad etmiş ve onların yanlışlarını düzelterek onları doğru yola ulaşmalarını nasip eylemiş. Ama asıl mehdi, en büyük Mehdi-i Azam dediğimiz o Mehdi ise ahir zamanda en son olarak gelecek. Diğer zamanlarda gelenler de Mehdi denilse bile esas Mehdi-i Azam'dan kastedilen ahir zamanın en sonunda gelecek olan Mehdi'dir. Şimdi neden Cenab-ı Hak her asırda böyle Mehdi'ler göndermiş? Bunun birkaç yönünü okumaya çalışalım. 1. Her bir asırda kuvve-i manevi ehli imanı muhafaza etmek için. İnsanlar sürekli bir manevi kuvvete ihtiyaç duyuyorlar. Allahu Teala ehli imanın manevi kuvvetini muhafaza etmek ve bulundukları zor şartlardan Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak bizi bu zor şartlardan kurtaracak önderler, liderler gönderecektir diyerek onların imanının kuvvetini muhafaza etmek için 1. 2. Her dehşetli hadiselerde yese düşmemek için. Gerçekten tarihte ümmeti Muhammed'i, Müslümanları, insanlığı zor duruma sokan ve onlara maddi manevi sıkıntılar veren nice zorbalar, zalimler, dehşetli, müstebit, baskıcı insanlar olmuş. Öyleyse insanlar bu zor durumlarda ve maddi manevi sıkıntılarda ümitsizliğe ve yese düşmemek için ki ümitsizlik Allah korusun kafirlerin bir vasfıdır. Bir Müslümanın ümitsizlik gibi büyük bir hastalığa düşmesi mümkün değildir. Öyleyse insanlar böyle zor şartlarda ve zor durumlarda ümitsizliğe düşmemek için yine manevi bir kurtarıcıya, bir öndere ve bir lidere ihtiyaç duyuyorlar. Bunlar siyaset aleminde, yönetim aleminde olabilir. Bunlar fıkıh aleminde olabilir. Bunlar kelam aleminde olabilir. Bunlar hangi değişik alemler olursa olsun farklı konularda olabilir. O durumlarda da insanlar yeese düşmemek için bir de alem İslamiyet'in bir silsile-i nuraniyesi olan Ali Beyt'ine ehli imanı manevi rapt etmek için. Peygamberimiz ne buyurmuş? Mehdi benim Ali Beyt'imden gelecek. Öyleyse ümmeti Muhammed her zaman Ali Beyt'e ayrı bir manevi bağla bağlanmış. Çünkü demiş, nasıl ki Allahu Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile bize dinimizi gönderdi, kitabımızı gönderdi ve İslamiyet'i onun yaşam tarzıyla bize örnek olarak sundu. Aynen öyle de her asırda da Cenab-ı Hak onun ailesinden, sülalesinden gelecek mübarek zatlarla bu İslamiyet'i güçlendirecek, kuvvetlendirecek ve bizi manevi sıkıntılardan kurtaracak, maddi ve manevi refaha, huzura erdirecek. Bu duygu ve düşünce sürekli Peygamberimizin ailesine ve sülalesine karşı iman ehli olan müminlerde bir muhabbet ve ilgi uyandırmış. Onlara karşı kalplerinde bir duygu sürekli yaşatmış. İşte Rabbimiz hem insanların imanını kuvvetlendirmek, hem insanları zor şartlarda ümitsizlik hastalığından kurtararak ümitle yaşamalarını sağlamak, hem de Peygamberimizin o nurani silsilesine, âli beytine sürekli ehli imanın kalbinin bağını, ilgisini devam ettirmek için her asırda Mehdilerin geleceğini, müceddidlerin geleceğini Peygamberimiz haber vermiş. Haber verdiği için, verdiği gibi de gerçekleşmiş. Ahir zamanda gelen Mehdi gibi her bir asır Âl-i Beyt'ten bir nevi Mehdi, belki Mehdiler bulmuş. Aslında Mehdi kelimesinin manası hidayete erdiren, doğruya götüren, ulaştıran, insanı yanlışlardan doğruya ulaştıran, yanlışlardan kurtaran gibi hep hidayet kelimesinden gelir ve hidayete ulaştıran bir vesile olarak Mehdi kelime manası olarak ifade edilmiş. Öyleyse Allah-u Teala her asırda bir değil belki birçok Mehdiler göndermiş. Öyle ya, bir bölgede bir başka alimi Cenab-ı Hak, diyelim ki Ahmet bin Hanbel de şeriatın bir Mehdisidir. Ebu Hanife İmam-ı Azam da şeriatın bir Mehdisidir. Muvatta'nın sahibi olan İmam Malik de ve İmam-ı Şafii Hazretleri de, yani bunlar şeriatta ve fıkıhta birer Mehdi'dirler. Veya diyelim Maturidi Hazretleri, Eşari Hazretleri kelamda birer Mehdi'dirler. İmam-ı Gazali Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri vesaire. Dolayısıyla her asırda Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in ihtiyaç duyduğu konularda onları hidayete erdiren, doğruya götüren, Allah'a ulaştıran birer Mehdi'ler göndermiş. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu her asırda gelecek Mehdi'ler ilgili açıklamalarını bazı raviler toplayarak bir şahısla ilgili gibi görmüşler. Ben bu konuyu mesela Âl-i Beyt'ten ahir zamanda gelecek olan en büyük Mehdi'nin bunlardan ayrı olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdi her asırda gelecek bu Mehdi'leri haber vermesi Peygamber Efendimiz'in insanlığın şu hikmetlerinden dolayı bunu anladık. Peki Deccallardan haber vermesini de böyle değerlendirmek gerekiyor. Mesela bazı kitaplarda görmüşüzdür. Cengiz ve Hülagu'nun yaptığı fitneler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vereceği Deccal fitnelerindendir. Ama ahir zamanda ümmeti Muhammed içerisinde çıkacak, şeriat-ı Muhammed'i yıkmaya çalışacak şahısları da Allah-u Teala haber vermiş Peygamberimiz vasıtasıyla. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu bilgileri her asırda gelecek Deccal ve Deccal gibi insanları bir Deccal gibi görmemek lazım. Ahir zamanda gelecek en büyük Deccal ayrıdır. Ümmeti Muhammed içerisine çıkacağı olan Deccallar ayrıdır. Ümmeti Muhammed'e verecekleri maddi manevi zararlar açısından gelecek Deccallar ayrıdır. Onların hepsini sanki bir Deccal özelliğiymiş gibi toplarsanız ve bunları da bir Deccal meydana gelecekmiş gibi beklerseniz bu hadislerde ifade edilen maksada aykırı olur ve yanlış anlaşılmasına da neden olur. Demek ki her asırda Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e böyle Mehdi'ler gönderdiği gibi her asırda imtihan gereği olarak Deccallar da göndermiş. Bunları ayrı ayrı değerlendirmek ve her birini kendi konumunda görmek gerekiyor ki hadisler yanlış anlaşılmasın. Çok mükemmel bir usul kaidesi ve bir metodu. Bunu aklımızdan çıkarmayalım inşallah. Hatta Âl-i Beyt'ten mağdut olan Abbasi hulafasından büyük Mehdi'nin çok efsafına cami bir Mehdi bulmuş. Mehdi Abbasi olarak bilinen, Abbasilerden gelen Mehdi Abbasi olarak bilinen o zat hakikaten Mehdi Aleyhisselam'la ilgili hadislerde geçen birçok özelliği kendisinde barındırmış. Ancak ahir zamanda gelecek en büyük Mehdi onlardan değildir. O en büyük tehlikenin geldiği, en büyük fitnenin çıktığı, toplumun maddi ve manevi en büyük buhranlara girdiği bir dönemde elbette en büyük bir müceddit, en büyük bir mehdi, en büyük bir önder, en büyük bir lider Allahu Teala gönderecektir. Peygamberimiz Aleyhisselam da vahye dayanarak ona haber vermiş. İşte büyük mehdiden evvel gelen emsalleri, numuneleri olan Hulafayı Mehdi'yin, evet, Mehdi'nin halifeleri ve Aktab Mehdi'nin, Mehdi'lerin aktapları, Aktab Mehdi'ler, efsafları asıl Mehdi'nin efsafına karışmış ve ondan ihtilafa düşmüş. Bu tarihte gelen bütün Mehdi'lerin özellikleri sanki ahir zamanda gelecek Mehdi'nin vasıflarıymış gibi bir araya getirilmiş, böylece hadisler hakkında şüpheye düşülmüş. Öyleyse bu rivayetleri hangi hadis, hangi Mehdi ile ilgili, hangi asırla ilgili ve hangi rivayet hangi zata bakıyor? Bunları bilecek bir asfiya dediğimiz hadislerin arka yüzünü, iç yüzünü, asıl yönünü bilen zatlar lazım ki onlar bize bunları açıklasın. Bu konuda özellikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde geçen ama bizim anlamakta zorluk çektiğimiz bazı rivayetleri hadis kaynaklarına, özellikle şerhlerine bakarak araştırmak gerekiyor. Bu konuda Bedü Hazretleri'nin Şualar isimli eserinin 5. şuasına da bakılarak özellikle ahir zamanda gelecek o Deccal'ın dehşetli fitnesiyle ilgili rivayetlerin tevilini ve açıklamasını görebiliriz. Onları okuyunca insan anlıyor ki gerçekten bir konuyu uzmanına sormak gerekiyor. Yani biz bugün tıpla ilgili bir problemle karşılaştığımızda ağrının nedenini anlayamıyoruz. Bir ağrı var ama niye ağrıyor? Bunu anlayamıyoruz. Adamın sırtında ağrı var, doktora gidiyor. Diyor ki kardeşim safra keseni aldırman lazım. Yani safra kesesindeki bir problem sırtında bir ağrı olarak yansıyor. Uzmanına sorunca safra kesesi alınıyor, ağrıdan kurtuluyor. Şimdi bugün fizikle ilgili bir problemle karşılaştığımızda yine uzmanına soruyoruz. Bir aletin problemle karşılaştığımızda ustasına soruyoruz. Elbette dini konularda bir problemle karşılaştığımızda da bu dinin uzmanı olan alimlere sormak gerekiyor ki yanlış bir teşhiste bulunmayalım ve dinimizle ilgili yanlış bir hükme varmayalım. Bu önemli bir usul kaidesidir. Cenab-ı Hak bizleri maddi manevi istikametten ayırmasın. 5. esas. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam la ya'lemul gaybe illallah sırrınca. Gaybı ancak Allah bilir. İşte bu sırca, bu hükme göre kendi kendine gaybı bilmezdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın gaybı bilmeyeceği konusu çok tartışmalı bir konu gibi görünüyor. Ama aslında tartışacak hiçbir yönü olmadığını bilmek gerekir. Neden? Çünkü biz beşer olarak, insan olarak, mahluk olarak gaybı hiç kimsenin bilmeyeceğine zaten inanıyoruz. Bunda bir problem yok ki. Zaman zaman Peygamberimizin gaybı bilmeyeceğini söyleyen kardeşlerimiz, hatta bazı hocalarımız gaybı Allah'tan başka kimse bilmez ayetlerini sıralıyorlar ve bırakıyorlar. Ama şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer gaybı bilmezse o zaman nasıl bize ayetleri gönderiyor? Allah-u Teala'nın ayetlerini bize nasıl bildiriyor? Demek ki gaybı bilmez demek. Allah bildirmezse bilmez demektir. Onun için ayeti kerimede illa men irtada min rasul. Allah gaybı hiçbir kimseye açmaz ayeti kerimesinin hemen arkasından illa men irtada min rasul. Razı oldukları müstesna buyuruyor. Demek ki Allah-u Teala başta peygamberimiz olmak üzere bütün peygamberlere ve sevdiği kullarına dilerse gaybı bildirir, onlar da bize bildirirler. Şu halde Peygamber Efendimiz gaybı bilmez derken kendi kendine bilmez demektir. Ama belki aksine kendi kendine bilmezdi. Tamam. Ama aksine Cenab-ı Hak ona bildirirdi, o da bildirirdi. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi kendine gaybı bilmez. Eğer gaybla ilgili bilgi vermişse demek Allah ona bildirmiş de o da bize bildirmiş demektir. Konu bu kadar öz, bu kadar net Ve bu kadar kesinken Peygamberimizin gaybı bilmeyeceği ilgili ayetleri önümüze serip Peygamberimiz gelecekle ilgili bize haber vermemiştir diye hükme varmak Peygamberimize başta Kur'an'a ve Allah'a bir iftiradır. Allah gaybı bildirir. Peygamberimiz de kendine bildirilen gaybı bize haber verirdi. İşin özü bu kadar net. Yani bununla ilgili onlarca kitap yazsak, yüzlerce makale okusak çıkacak olan netice budur. Cümleyi bir de okuyalım öz olarak. La ya'lemul gaybe illallah sırrınca. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kendi kendine gaybı bilmezdi. Belki Cenab-ı Hak ona bildirirdi, o da bildirirdi. Risale-i Nur'da geçen belki kelimesi Türkçemizde kullandığımız sanki olabilir ki anlamındaki ihtimal ifade eden belki'den değildir. Onun için Risale-i Nur'un ıstılahını hangi anlamda kullandığını bilmek lazım ki yanlış bir mana aklımıza gelmesin. Şimdi Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gaybı bildirirdi diye belki bildirirdi şeklinde bir mana yanlış olur. O zaman demek ki Allah-u Teala gaybı Resulüne bildirirdi. Peygamberimiz de o kendisine bildirilen haberleri bize bildirirdi. Anlamındaki bu kelimeyi belki kesinlikle diye anlamak lazım. Öyleyse şöyle anlayalım bu cümleyi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam La ya'lemul gaybe illallah sırrınca kendi kendine gaybı bilmezdi. Kesinlikle aksine yani bu bilmezdi ama aksine kim bilirdi o zaman? Cenab-ı Hak ona bildirirdi. O da bize bildirirdi. Cenab-ı Hak hem hakimdir hem rahimdir. Hikmet ve merhameti ise umuru gaybiyeden çoğunun setrini iktiza eder, ediyor. Tabi Allah-u Teala hakimdir, hikmetine uygun olarak her şeyi yaratır, gönderir, bildirir. Allah-u Teala'nın kainatta yarattığı her şey hakim isminin gereği olarak olması gerektiği şekilde, dozajında ve yeterince, yeteri kadardır. Ne fazladır ne eksiktir. Madem ki Cenab-ı Hakk'ın kainatta yarattığı bu mevcudat, bu mahlukat, bu varlıklar hakim isminin gereği olarak yeterince ve yeteri kadardır. Öyleyse Allah'ın, Allâmul Guyûb olan Allah'ın, gaybları bilen Allah'ın, gaybtan, gelecekten vereceği haberler ve bilgiler de, Peygamberimize bildireceği haberler ve bilgiler de, Hakim isminin gereği olarak yeterince ve yeteri kadar olmalıdır. Ve Rahim ismince Peygamberimize sonsuz merhametinin tecellisiyle bildirilmelidir. O halde bu neyi gerekli kılıyor? Çok enfes bir tahlil, harika bir tespit. Umuru gaybiyeden çoğunun setrini iktiza ediyor. Yani gelecekte başımıza gelecek veya ümmetimizin, çocuklarımızın, dostlarımızın başına gelecek olan şeylerin gizlenmesini Hakim ismi ve Rahim ismi iktiza ediyor. Öyle ya, çoğu şeyler var ki insan önceden başına geleceğini bilse rahatsız oluyor. O açıdan Allah-u Teala İstikbalde başımıza gelecek bazı şeyleri özetle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla bildirse de detaylı, teferruatlı olarak Allah-u Teala Peygamberimize de bildirmemiş bazı şeyleri. Neden? İşte onun hikmetini burada anlıyoruz. Onun hikmeti şu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine karşı ziyade hassas merhametini ziyade rencide etmemek. Hani düşünün benim İstikbalde başıma gelecek herhangi bir şeyi Allah-u Teala başıma gelmeden haber verse insan rahatsız olur. Çocuklarınızın başına gelecekleri bildirse, dostlarınızın başına gelecekleri. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine öyle bir şefkati var ki, bütün insanların, annelerin, çocuklarına olan şefkatleri toplansa, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine olan şefkatine yetişemez. Bu kadar yüksek, ulvi ve çok olan, şefkat sahibi olan Peygamber Aleyhisselam'a eğer ümmetinin başına gelecek her şeyi bütün detaylarıyla bildirilseydi, Peygamberimizin o çok hassas ve ince olan ruhu ziyade incinecekti. İşte Allah-u Teala Hakim isminin gereği olarak öyle haber veriyor ki, Hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o gelecekteki haberlerden haberdar olsun, ümmetine bildirsin, ümmeti ders alsın, ibret alsın. Ama öyle bildirsin ki Allah-u Teala Peygamberimizin o yüksek ulvi ruhu ziyade incinmesin. Çok aşırı müteessir olmasın. Öyleyse Hakim ve Rahim isimleri dengeli bir şekilde tecelli etmiş ve Peygamber Efendimiz'e yeteri kadar, yeterince ve dozajında tabiri caizse gelecekten haberler verilmiş. Evet. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine karşı ziyade hassas merhametini ziyade rencide etmemek. 2. Ve âl ve ashabına karşı şedid şefkatini fazla incitmemek için. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarına öyle ve o evlatlarına öyle işkenceler, öyle ciğerleri sızlatan, kalpleri paramparça eden olaylar yaşanmış, öyle dehşetli hadiseler meydana gelmiş ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olayları özetle Allah tarafından bildirilmiş ama bütün detaylarla, bütün teferruatıyla bildirilmemiş. Neden? O âl ve ashabına, yani ashabının arasında çıkacak olaylar ve kendi ailesinden gelecek torunlarına, çocuklarına yapılacak o zor şeylerin, sıkıntılı şeylerin bütün detayları haber verilseydi gerçekten Peygamberimizin o yüce ruhu çok fazla incinecekti. İşte Allah-u Teala Peygamberimizi gerek ümmetinin başına gelecek o dehşetli hadiselerden, gerekse âl ve ashabının, yani ailesinin ve ashabının ileride başına gelecek o dehşetli olaylardan bütün detaylarla, teferruatlarla haber vermemiş. Aralarında bir olay çıkacak, evet. Çocuklarına, torunlarına zarar verilecek, evet. Ama detay, çok aşırı detay Allah-u Teala vermemiş. Bunun hikmetlerinin ikisi, en önemli ikisi buymuş. Evet. Vefat-ı Nebevi'den sonra âl ve ashabının ve ümmetinin başlarına gelen müthiş hadisatı umumiyetle ve tafsilatıyla göstermemek. Yani bütün detaylarla göstermiyor. Yeterince. Uzaktan görür gibi tabiri caizse. Bir olay var, bir hadise var ama olayın detaylarını Allah-u Teala vermiyor. Zaman zaman vermiş mi? Evet. Zaman zaman yeteri kadar vermiş. Ama yine o da bu hikmet ve rahmet tecellilerine uygun olarak. Burada bir örnek veriyor üstadımız. Zat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'a Ayşe-i Sıddıka'ya karşı ziyade muhabbet ve şefkatin rencide etmemek için Hazreti Ayşe validemize Peygamberimizin ayrı bir muhabbeti var. Ayrı bir sevgisi var. Dolayısıyla Hazreti Ayşe annemize Peygamberimizin verdiği bu muhabbet ve şefkatin rencide edilmemesi için Allah-u Teala tarafından Vak'a-i Cemel hadisesinde o bulunacağı kat'i gösterilmediğine delil. Bir defa Peygamberimiz Aleyhisselam demiş ki Hazreti Ali'ye, Ezvacı Tahirat'a fermetmiş ki, keşke bilseydim hanginiz o vak'ada bulunacak. Önce Peygamberimiz Aleyhisselam demiş ki, benim eşlerimin arasında Ali ile bir problem çıkacak ama hangisi? Allah-u Teala bu kadar bildirmiş önce. Bu olaylar bize gösteriyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah tarafından verilen bilgilerde bütün detaylarıyla haberdar edilmiyor ki o ümmetine karşı, ailesine karşı, çocuklarına karşı o şefkat ve merhameti zarar görmesin, rencide olmasın, incinmesin. Peki zaman zaman yine bazı detaylar veriliyor mu? Evet. Ve daha sonra hafif bir surette bildirilmiş. Hanımlarından hangisi kiminle bir problem yaşayacağını Allah-u Teala yine Peygamberimize bildirmiş ve Hazreti Ali'ye demiş ki senin ile Ayşe beyninde bir hadise olsa farfak ve belligha me'meneha. Yani ya Ali seninle Ayşe arasında bir problem olabilir istikbalde. Böyle bir şey Allah bana hissettirdi, bildirdi. Eğer böyle bir olay yaşarsanız Ayşe'yi oradan ayır ve gideceği yere güvenle onu ulaştır diyerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'e haber vermiş. Evet, İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinden sonra ümmeti Muhammed'in, Ali Beyt'in ve ashabının başına gelecek olayları özetle haber vermesi ve sıfatlarla, vasıflarla anlatması, çoğunun detaylarına, ince detaylarına girmemesi ve kendisine o detayların verilmemesi, bildirilmemesi bu hikmetlerden dolayıdır. Evet, Allah sonsuz merhametiyle bizim faydamıza ne lazımsa, bizim maslahatımıza ne uygunsa ona uygun olarak bildiriyor, haber veriyor. Fakat yine bazı hikmetler için mühim hadisatı fakat dehşetli bir surette değil, ona talim etmiş, o da ihbar etmiş. Demek ki Peygamber Efendimizin bazı olayları detaylı bildirmesi onun öneminden ve mutlaka detaylı bilgi verilmesinden kaynaklanıyor. Ama birçok olayı özetle, mücmel olarak bildirmesi de hikmete ve rahmete en uygun olanıdır. Peki niye bazı olayları özellikle detaylı bildirmiş? O dedi ki bazı hikmetler için, mühim hadisatı, çok önemli olayları yine hikmetin gereği, rahmetin gereği olarak fakat dehşetli bir surette değil. Böylece rahmet de tecelli ediyor. Peygamber Efendimiz'e böyle bir olay haber veriyor ama Allah-u Teala, o verdiği haberler de dehşetli bir surette haber verilmiyor. Yine o rahmet tecellisi orada kendini gösteriyor. Ona talim etmiş, o da ihbar etmiş. Maşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla ilgili bu güzel düşünceleri Allah bize nasip etsin. Yani hem tevhid inancını sarsmıyor, hem de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ihsan edilen nimetlerin farkına varmaya vesile oluyor. Tevhid neyi gerektirir? Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Yine tevhid gerektirir ki Allah dilerse Resulüne gaybla ilgili her şeyi detaylı da özet olarak da haber verir ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ın verdiği o haberleri, Allah'tan aldığı o bilgileri bize bildirir. Ne kadar güzel. Hem tevhidimizi sarsmıyor, hem de tevhidin içerisinde inancımızı sağlam bir surette yerleştiriyor. Hem güzel hadiseleri kısmen mücmel, kısmen tafsille bildirmiş. Evet, ümmeti Muhammed'in başına gelecek o güzel olayları da haber vermiş. Onların da bir kısmı özetle. Mesela ümmeti Muhammed'in istikbalde çok futuhatlara, fetihlere mazhar olacağını söylemiş. Ama onların çok detayına girmemiş. Ama zaman zaman İstanbul fethedilecektir demiş mesela. İran fethedilecektir demiş. Bizans fethedilecektir demiş. Bazı detaylar var ama çoğunlukla özetle ve mücmel olarak haber verilmiş. Peygamberimiz de kendisine bildirilen bu haberleri o da haber vermiş. Onun haberlerini de, peki Peygamberimizin verdiği bu haberler bize nasıl ulaştı? Onun haberlerini de en yüksek bir dereceyi takvada, bir adilde ve sıdıkta çalışan sahabe efendilerimizin vasıflarını burada bize ve bize güvenilir olarak aktaran ravilerin vasıflarını bize burada veriyor. Bir defa bu insanlar, bu bizleri, bize bu hadisleri aktaran zatlar en yüksek bir derece takvada bulunuyorlar. İslam dininin en hassas yaşamını hayatlarına tatbik ediyorlar. Öyle ki sahabe efendilerimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını hayatlarla ortaya koymuşlar. Ve bir mesele için hayatlarını feda etmekten çekinmemişler. Sahabe efendilerimizden hadisleri aktaran tabi'in de bize hadisleri öyle güvenilir bir şekilde aktarmışlar ki toplumun en güvenilir, en sağlam insanları olarak bize aktarmışlar. Hatta başka bir canlıyı, bırakın insanı, bir hayvanı aldatan kişiden hadis almaktan çekinmişler. Kıbleye karşı tüküren kişiden hadis almaktan çekinmişler. Böyle takva sahibi insanlar. Böyle güvenilir insanlardan hadisler bize aktarılmış. Bir de adıl, adaletten ayrılmayan. Bu adıl Allah adına, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adına yalan söylemesi imkanı olmayan kimseler anlamında. Bir de sıdık, doğruluktan ayrılmayan insanlar. Ayrıca Peygamberimizin şu hadisini de bilen insanlar. وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Benim adıma kim yalan söylerse, kim benim söylemediğim bir şeyi ben söylemişim gibi bana iftirada bulunursa, diyor Peygamberimiz, o cehennemdeki yerine hazırlansın. Yani bütün sahabiler, bütün hadis ravileri, bütün ümmeti Muhammed bu hadisi bilir. Hadisle az çok yakın uzak irtibatı olan herkes bu hadisi bilir. Eğer hadisle az çok bir irtibatı varsa. Öyleyse Peygamber Efendimizin bu hadisindeki tehditten şiddetle korkan o raviler, haşa Peygamberimiz adına Peygamberimizin söylemediği bir şeyi Peygamberimiz söyledi diye biz aktarırlar mı? Hem kendileri son derece güvenilir, adil, sadık, doğru, dürüst dinini yaşayan insanlar, hem de Peygamberimizin bu tehdidini duyan, bilen, işiten insanlar, hem de فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ Allah'a yalan iftirasında bulunanlardan daha zalim kim olabilir? Ayetindeki şiddetli tehditten şiddetle kaçan muhaddisini kamilin. Çünkü eğer bir insan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam söylemediği halde Peygamberimiz söyledi diye bir iftirada bulunursa, o iftira aynı zamanda Allah'a yaptırılan bir iftiradır. Neden? Çünkü elçi kendini gönderen zat adına konuşur. Peygamberimiz Allah'ın elçisi olduğuna göre Allah adına konuşuyor. Eğer bir insan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini bize aktarmışsa, Allah'ın elçisinin hadisini bize aktarmıştır. Peki bir insan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemediği bir şeyi o söylemiş gibi Peygamberimize iftirada bulunursa kime iftira etmiş olur? Allah'a iftira etmiş olur. Öyleyse kim peygamber adına peygamberin söylemediği bir şeyi peygamber söylemişti iftirada bulunursa cehennemdeki yerini hazırlasın hadisi. Kim Allah'a ait olmayan bir şeyi Allah söylemiş gibi yalan iftirasında bulunursa ondan daha zalim bir kimse olmayacağına göre bunları bilen muhaddislerin, bunları bilen ehli takva, salih, güvenilir, dürüst insanların haşa peygamberimiz adına Peygamberimizin söylemediği bir şeyi Peygamberimiz söyledi diye bize aktarmaları mümkün müdür? Öyleyse böyle güvenilir ve sadık insanların, böyle ayet ve hadisleri yaşayan, aktaran insanların elbette Peygamberimiz adına yalan iftirasında bulunmaları mümkün değildir. Ve mutlaka bir şeyi duyduk, gördük diyorlarsa duymuşlardır, görmüşlerdir. Muhaddisini Kamil'in bize sahih bir surette o haberleri nakletmişler. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine ait olan her şey bize eğer sahih kanallarla gelmişse bunda şüphe etmeye gerek yok. Bunlar doğrudur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan almış haberi ve Allah'tan aldığı bilgileri de bize haber vermiş. Ashab-ı kiram, tabi'in, etbe-i tabi'in de o bilgileri doğru olarak bize aktarmışlardır. Öyleyse bir kaynakta, sahih bir hadis kaynağında, sahih bir rivayeti gördüğümüzde, güvenilir bir rivayeti gördüğümüzde sanki Peygamberimizden duymuşuz gibidir, sanki Peygamberimizden görmüşüz gibidir. Hiç şüphemiz olmasın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.